Serbest Satış'tan Foto Avrupa'sının yeni bölümüne herkese merhaba. Bir iki aylık bir aranın ardından ben Berkan Günaydın, Anıl Pantemir ile birlikte Dünya Şampiyonası için toplandık. Foto Avrupa'sı diye açtım ama Foto Güney Amerika'sı mı deseydik Anıl?
Evet, olabilir. Yani şu an konuşacağım bir ülkeyi duyunca tabii öyle bir düşünce olabilir ama tabii şey yani bugün Arjantin'i konuşacağız. Ama hani Avrupa basketboluna epey etkisi olan bir özellikle son 6. jenerasyonla beraber olmuş bir ülke olduğu için ucundan da olsa bir pota Avrupası var burada da.
Evet, zorlama bir pota Avrupası olacak ama yani şey diğer dünya şampiyonası diye hani Arjantin'de özellikle hani 2000'lerden sonra şey yapmamak olmaz, konuşmamak olmaz. Arjantin'le başlayalım dedik. Böyle buna benzer iki program daha yapacağız dünya şampiyonasına kadar. Daha çok geçmişi yine hatırlayacağımız programlar olacak. Şimdi tabii ya Arjantin diyecek bizim aklına işte 6. jenerasyon geliyor. Scolari, Ginobili, Obertolu takım geliyor ama daha öncesi de var. Zaten işte ilk dünya şampiyonasının şampiyonu örneğin Arjantin. Burada sözü sana bırakacağım biraz ilk etapta. Arjantin basketbolunun gelişiminden sen bize biraz bahset istersen.
Abi yani senin söylediğin gibi ilk dünya şampiyonasının şampiyonu Arjantin. Aynı zamanda ilk düzenlendiği de yer dünya şampiyonasının. Tabii onun sebeplerini biraz sonra açacağım biraz ama hani şöyle başlayayım istersen. Yani 20. yüzyılın başı genelde zaten basketbolun her ülkede yavaş yavaş ortaya çıktığı dönemler. Tabii Arjantin de aynı şekilde. Yani genelde Avrupa ile ilgili böyle bir yani 20. yüzyılın başı gibi bir hep aklımıza geliyor ama zaten basketbolun da ortaya çıkışıyla beraber 20. yüzyılın başı daha doğru bir adresleme oluyor. Arjantin için de birazcık öyle. İlk başta tabii ki daha böyle yerel kulüplerle beraber ortaya çıkıyor. İşte Uruguay'la bir rekabetleri oluyor. Hem milli takımlar seviyesinde hem de kulüp takımları seviyesinde ki ciddi bir rekabetleri oluyor ki futbolda da biliyorsun Uruguay ile Arjantin'in
Evet.
ciddi bir rekabeti vardır. Yani bu
Aslında şey bir rekabet yani hani sadece spor açısından değil hani her konuda rekabet halinde
doğru.
olan iki ülke diyebiliriz aslında yani çok kültürel olarak da birbirine yakın olduğu için.
Kesinlikle öyle. Ya tabii Güney Amerika şampiyonları düzenlenmeye başlıyor işte 1930'larda. Tabii savaşın veya işte Avrupa'daki gerilimi biraz daha nispeten az hisseden bir coğrafyada olduğu için Arjantin'de. Tabii burada biraz daha böyle işte Güney Amerika şampiyonları vesaire yani böyle daha hani etkin o dönem. Aslında Arjantin'de o dönemler hani 1930'lardan 40'ların ortasına kadar başarılı bir ülke diyebiliriz aslında Güney Amerika şampiyonalarında. Ama daha sonra işte hikaye aslında biraz daha 1950'de başlıyor. 1950'de başlaması da işte birazcık da şeyle ilgili. Savaş sonrası biliyorsun işte yani bir yenilenme çabası var bütün dünyada. Ki 48 olimpiyatları birazcık öyle bir olimpiyat. Biraz işte zor şartlar altında yapılmış. İşte herkesin biraz böyle kıt kanaat oraya geldiği bir şampiyona. Şey olimpiyat. Tabii basketbol da burada çok ciddi bir talep görüyor. 1948'de ve o talebi gören işte o zaman önemli FIBA'nın ilk genel sekreteri William Jones da diyor ki yani hani bir madem hani bu kadar uluslu, çok uluslu bir organizasyon bu kadar şey yapıyor, ilgi çekiyor. O zaman biz bunu bir dünya şampiyonasına çevirelim. İşte nerede yapalım? Savaş sonrası işte savaşın en az vurduğu yerlerden. Aynı zamanda da işte biraz daha nispeten tarafsız kalmış bir ülke. Basketbola da ilgili bir yer. İşte Arjantin'i seçiyorlar orada. Ama tabii bence hani orada biraz göz ardı ettikleri şey tabii Arjantin'e erişim, ulaşım yani. Hani zaten çok zor biliyorsun o dönemler her şey.
Evet, yani futbol Dünya Kupası'nda da aynı problemler zamanında yaşanmış biliyorsun ilk
Tabii
kupalarda.
doğru, çok haklısın. 1930'larda da aynı problemlerden dolayı gelemeyen ülkeler var. Ya burada da işte beraber gelen ülkeler mi dersin, işte katılamayan ülkeler mi dersin, Fransa, İspanya mesela aynı uçağa binerek geliyorlar bu şampiyonaya, ilk şampiyonaya. İşte katılamayan yine Avrupa'dan pek çok ülke var zaten hani herkes bir yeniden yapılanma sürecinde savaş sonrası, biraz kendini bulma döneminde. Zaten kutuplaşmaya da başlıyor yavaş yavaş dünya. Onunla beraber tabii Güney Amerika'dan katılan epey bir ülke var. O dönemler daha önce biz Pota Avrupa'sında yine konuşmuştuk. Mısır Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ediyordu. Son şampiyon Mısır var. Örneğin şampiyonaya gelen. Yani bu şekilde bir grup halinde bir takımlardan oluşmuş bir şampiyona. İşte biraz önce söyledim Güney Amerika'dan Şili var, Brezilya var, Peru var. İşte Ekvador var. Avrupa'dan Yugoslavya var örneğin. Amerika Birleşik Devletleri var. Daha AAU takımlarından, yani biraz daha üniversite takımlarından
Evet.
kurulmuş bir takımla geliyorlar oraya. Yani tabii şey içinde, yani Arjantin'de çok ciddi bir şey oluyor turnuvaya. Çok büyük bir ilgi oluyor. Hakikaten de güzel geçen bir turnuva oluyor. Arjantin açısından da öyle. Arjantin takımı da şöyle tarif edelim. Hani nispeten daha kısa oyunculardan kurulu ama daha hızlı bir basketbol oynamaya çalışan bir takım. Bir tane böyle pivotları var. Akıllı böyle şey, oyunu çok iyi okuyan bir oyuncu. Onun biraz etrafında, pivot dedim de bu arada 1.92 boyu var. Dönemler yani biraz öyleydi yani, pivotlar hani 1.90 üzeri.
uzun
İnanılmaz
uzun
uzun.
oyuncu bulmanın zor olduğu dönemler
Evet
bayağı.
evet ya, kesinlikle öyle. Yani öyle bir dönemde yani hakikaten de güzel bir basketbol oynuyorlar. Son final maçında işte tribünler günler öncesinde tıklım tıklım doluyor. Biletler alınıyor. İşte dışarıda kalan insanlar var. Yani hakikaten çok büyük bir böyle bir şey var. İlgi var turnuvaya. Bir de biraz önce söylediğim o 1.92'lik yetenekli uzunu Furlong, Arjantin. Ki işte antrenör Canavese'nin de işte en çok güvendiği oyuncusu. Onunla beraber hani gerçekten güzel bir hikaye yazıyorlar ve finalde de Amerika Birleşik Devletleri'ni yenerek bu şampiyonluğu, ilk düzenlediği şampiyonayı Arjantin kazanmış oluyor. Ama tabii ondan sonraki süreç çok fazla da uzatmadan aslında 2000'lere getirelim istersen. Yani şey, ya arada geçen süreçte gerçekten Arjantin basketbolu yani hiçbir zaman böyle bir görkeme ulaşamıyor. Yani bırak şeyi, yani dünya şampiyonalarında oynamayı, yani olimpiyatlara bile çok zor katılıyorlar artık.
Hatta bazı dünya şampiyonlarında da mücadele edemiyorlar.
Edemiyorlar abi, evet, yani çok düşüyor basketbol Arjantin'de. Ya yani bunun tabii birkaç tane sebebi var aslında. Ya bir tanesi zaten Arjantin hani böyle siyasi olarak da çok sıkıntılı bir ülke, biliyorsun. Yani birçok Güney Amerika ülkesi gibi devamlı işte rejim değişir. İşte dikta rejimi gelir. Baskılar,
Darbeler, klasik.
darbeler, yani klasik. Biraz bunları söyleyebiliriz. Bunun dışında da biraz amatörleşiyor tabii. Yani profesyonelleşme beklenirken giderek amatörleşiyor Arjantin'de basketbol ve buraya profesyonel oynamak isteyen oyuncular da ülkeyi terk ediyorlar ve daha sonra dönüp milli takımda da oynamıyorlar. Yani gene İtalya'yı tercih ediyorlar mesela çoğu. İtalya'dan yeri mesela gelmiyor adam oynamaya. Oynamak istemiyor veya işte farklı gerekçelerle gelmiyor. Yani çok fazla koç oyuncu sirkülasyonu var. Yani bunları belki söyleyebiliriz. Bir de şöyle bir şey var abi, benim yani orada gördüğüm, yani giderek basketbol özellikle Avrupa'da gelişirken uzun oyuncunun önemi mesela Arjantin'de çok geç fark edilmiş. Aslında 1950'lerde bunu çok iyi fark etmişler ve onun üzerine kurduğu bir oyunla aslında birazcık kazanmış Arjantin şampiyonluğu. Ama daha sonra kendilerini de böyle, oyuncuların da o dönemlerde bu 50'lerle 2000'lerin arasındaki demeçlerde böyle hani gördüm. Hani biz bu şeyi farkında da çok geç fark ettik basketbol olarak. Hani
İlginç.
orada ve işte Yugoslavya'yla ve Sovyetler'le oynadıklarında biraz fark ediyorlar. Bakıyorlar böyle işte Alexander Belovlar. Yani uzun uzun oyuncular karşılarında. Hazırlık maçı yapıyorlar. Bazen turneye de çıkıyorlar böyle hani biraz da anlayalım hani niye biz geri kaldık diye. Aslında böyle bir çaba da var. Ama bir türlü Arjantin basketbolu işte 1950'deki o seviyeyi, ilk gördüğü seviyeyi tabii 2000'e kadar yakalayamıyor. Senden 2000'de artık yani yavaştan biliyorsun 6. jenerasyon başlıyor. O zaten çok ayrı bir hikaye yaratıyor. 15 yıllık, en az bir 15 yıllık bir sürede.
Evet tabii yani bizim aslında bu programı tasarlarken ya da yapmak isterken düşündüğümüz şey 1950'lerin, 60'ların, 70'lerin Arjantin'in değil aslında daha 2000'ler Arjantin'ini konuşmak da şüphesiz. Çünkü çok özel izler bırakmış hem oyuncu bazında hem genel takım bazında bizim hani basketbolu iyice hani şey olarak yaş olarak kendi bizim jenerasyonumuz olarak basketbolu iyice böyle çok dikkatli şekilde takip etmeye başladığımız ve maçlara erişimimizin de artmaya başladığı 90'lara kıyasla bir dönemde tabii hepimizi çok etkilemiş bir takım.
Abi
Ve
ilk defa yenen takım da bizim için bir inanılmaz bir olaydı yani, o hatırlasana yani Amerika'yı ilk defa yendiğinde, yani ne kadar işte biraz B takımı gibiydi Amerika ama yani yine tabii çok iyi oyunculardı abi. Yani hepsi de.
abi ben yani Amerika'da şöyle bir şey var tabii o dönem. Yani bizi nasıl olsa kimse yenemez.
Evet,
Biz
aynen.
hani
Doğru.
ikinci sınıf NBA oyuncularıyla bile gelsek yeneriz gibi bir düşünce var. Yani ikinci sınıf NBA oyuncusu derken şey yapmak için söylemiyorum abi bu arada. Yani evet. Oyuncuları aşağılamak için söylemiyorum. Yani ikinci sınıf dememin sebebi şu. Yani işte 92'deki Hayır. takımı düşünelim, 96'daki takımı düşünelim vesaire. Yani onlara kıyasla çok daha düşük seviyede oyuncular. Yine yıldız oyuncular.
Tabii tabii.
Ne bileyim 2002 takımında kim vardı mesela, şimdi çok da net hatırlamıyorum. Jermaine Henry falan vardı galiba. Mesela kötü bir oyuncu değil ama kesinlikle yani o seviye oyuncular değil. Ama yine de domine eden bir takım. Ne olursa olsun yani 2000 olimpiyatlarını hatırlayalım mesela. Orada da çok üst düzey bir takım yoktu. Kevin Garnett ve Vince Carter üzerine kurulu bir takım vardı. Ama şey yine bir şekilde kazanmışlardı. Zorlanmışlardı ama kazanmışlardı. Neyse konumuz Amerika değil zaten. Ama dediğin şey çok doğru. Yenilmez gibi görünen bir ülkeyi yenen aslında ilk takım 2002 Dünya Şampiyonası'nda.
Evet.
Ki NBA oyuncularıyla gelmeye başladı ABD'nin. 92'den beri işte 58 maçlık yanlış hatırlamıyorsam bir yenilmezlik serisini sonlandırmışlardı. Ya şimdi o takımdan bahsederken tabii bir jenerasyondan aynı zamanda bahsetmek gerekiyor. Ki Arjantinliler de buna işte 6. jenerasyon diyorlar zaten. İşte bu takımda daha çok işte 76-78 arası doğumlular. Biraz daha işte daha...
Daha erken doğumlular da var. İşte şeyler gibi. Var. Ruben Volkovski gibi, işte Hugo Spor. Onlar biraz daha dediğin gibi 75'ten biraz daha eski oyuncu ama genelde işte
evet.
73-77 arasında sıkışıyor biraz.
Aynen öyle işte. Montekia 72 doğumlu mesela. Dediğin gibi Skonokini 71 doğumlu. Onlar biraz daha büyük oyuncular. Hı-hı. Ama işte esas 2002'den başlayarak ilerleyen şampiyonalarda 2002 ve 2006 özellikle yani takımın çekirdeğini oluşturan işte Ginobili'ler, Pepe Sanchez'ler, ondan sonra işte
Oberto,
Oberto, Scola,
Nocioni,
bunlar hep işte 77-80 arası doğumlu oyuncular. Burada ilginç olan bu yani oyunculardan bazı tabii ki hepsi değil ama şimdi 2002 kadrosunda mesela 12 oyuncudan 3'ünün aynı yerden çıktığını görüyoruz. Ki bu yerde böyle çok büyük bir yer değil. Bahia Blanca diye bir kasaba, Buenos Aires yakınlarında böyle bir sahil kasabası. Ginobili, Montekia ve Pepe Sanchez buradan çıkışlı. Ki şöyle yani Montekia şöyle diyor, ben işte Ginobili'yi 4-5 yaşından beridir tanıyorum. Yani ikisi şimdi Montekia biraz daha büyük de 5 yaş daha büyük Ginobili'den ama işte Ginobili 4-5 yaşındayken den beri biliyorum bunu. Hep işte beraber tatile giderdik falan filan diyor. Yani böyle bir şeyden bahsediyoruz bu adam. İşte Pepe Sanchez şey diyor. Zaten aynı senede doğmuş oyuncular Ginobili ile Sanchez. İkisi de 70'li doğumlu. Pepe Sanchez diyor ki biz 12 yaşından 17 yaşına kadar Manu'yla sürekli beraber oynadık diyor. Yani sürekli 5 sene boyunca beraber oynayan iki tane oyuncudan bahsediyorsun ki.
Zaten sahada anlaşılıyordu abi.
Evet aynen öyle. Ve şey olmasa Pepe Sanchez Amerika'ya şeye gitmese, işte Temple Üniversitesi'nde okuyor. Oraya gitmese belki daha da uzun sürecek bu periyot. Velhasıl yani böyle ufak bir kasabadan böyle bir basketbol kültürü ve basketbolcuların yetiştiğini görüyoruz. Hala da işte şey deniyor, Arjantin'in basketbol başkenti deniyor Bahia Blanca için. Bu enteresan bir detay gibi geldi bana. Ki daha da pek çok oyuncu yetişmiştir bizim bilmediğimiz ama işte bu işte en iyiler arasında giremeyen belki ama Arjantin liglerinde ya da başka liglerde forma giyen pek çok oyuncu vardır muhakkak.
Tabii bir de şöyle bir şey var abi. Genelde yani 2002 adresleniyor. Hani tabii 2002'de başarı geldiği için bir hani yenildiği için aslında 98'de de bu kadro beraber oynamış yani 98 Dünya Şampiyonası'nda. Ya orada mesela o anda ya o Dünya Şampiyonası 4 oyuncu sadece. Bir tanesi hani şey kolejde oynuyor oyunculardan bir tanesi. Diğer 3 oyuncu mesela dışında Taos Eremica, Barcelona ve Kindar Bologna'da oynayan 3 oyuncusu var o dönem. Arjantin. Onun dışındaki bütün oyuncular senin dediğin gibi işte Bahia Blanca'da, Atenas de Cordoba'da. Atenas de Cordoba'da hani önemli bir basket takımı o dönem için. Ama tabii Bahia Blanca'nın yetiştirdiği oyuncular daha hani şey oldu. Daha sonraları da hani Ginobili gibi, Pepe Sanchez
Tabii
gibi.
Ginobili var bir kere abi yani.
Aynen, daha önemli rol oynadı. Doğal olarak o daha çok şey yapılıyor. Ama işte daha sonra inanılmaz bir şekilde 2002'den itibaren, mesela 2002 kadrosuna bakınca hani oyuncular neresi tamamı şeye gelmiş, Avrupa'ya gelmiş zaten. Sadece bir tane Arjantin'de oynayan Leonardo Gutierrez, zaten böyle bir spiker de devamlı söylerdi. Ben şimdi görünce tekrar hatırladım. İşte Gutierrez
Arjantin'de oynayan tek oyuncu falan.
tamam işte yurt dışında öyle de, zaten oyuncuların tamamı da bu arada neredeyse Tavus Hamaka'da falan hani oynayan çok oyuncusu vardı, hatırlarsın 4 tane.
Abi orada da çok enteresan bir detay var aslında. Bu oyuncuların Avrupa'ya gidişi aslında hemen hemen hepsi aynı tarihlere denk geliyor. Yani sene yıl olarak 90'ların sonuna denk geliyor. O da şu yüzden Arjantin'de çok büyük bir ekonomik kriz oluyor. Çok büyük bir yani çok büyük protestolar, sokak olayları oluyor. Yani banka hesapları insanların banka hesapları bloke yani edilinceye kadar yani edilmesine varınca kadar böyle büyük bir ekonomik kriz. Oyuncular bundan korktukları için aslında Avrupa'ya gidiyorlar. Biraz zorunluluktan gidiyorlar. Hatta işte 2002 kadrosunda yok Carlos Delfino biraz da yaşı küçük bir oyuncu 82 doğumlu. 2004'ten itibaren oynamaya başlıyor. Carlos Delfino diyor ki ben 17 yaşında, 18 yaşında bile değildim diyor İtalya'ya gittiğimde. 17 yaşındaydım, pasaportum bile yoktu giderken diyor. Orada çıkardım pasaportumu diyor.
Yani.
Ya düşünebiliyor musun? Yani kaç harcasında bir şey var, Avrupa'ya gidiş var. Bu tabii çok zor şartlar yüzünden gerçekleşmiş olsa da Arjantin basketboluna çok önemli etki yaptığı bir gerçek yani.
Tabii bir de oyuncular çok şey oldu abi. Artık yani tanınır oyuncular oldu. Bir de dünya yani tabii çok fazla artık erişilebilirlik oluyor. 90'lardan sonra artık her yerdeki her oyuncuyu bir şekilde izleyebiliyorsun yani. Bir şekilde haberin
Tabii
olabiliyor.
yani şöyle bir örnek verelim. Mesela pardon sözünü kesiyorum abi. Manu Ginobili 99 yılında draft ediliyor. Daha 99 yılında Manu Ginobili şeyde Reggio Calabria'da oynuyor yani. Daha yeni gitmiş
Tabii.
Avrupa'ya.
Zaten ilk önce ikinci lige gitmişti benim hatırladığım kadarıyla Ginobili. Daha
Tabii
sonra
tabii.
oradan kimler, Bologna vesaire. Ama tabii şey gibi, mesela Ginobili şey gibi gitmedi. Hani öyle belki biliniyordur bize dinleyenler, hani belki de bilmiyorlardır. Bir kısmı. Mesela Nowitzki gibi gitmedi NBA'ye Ginobili. Ginobili bayağı bayağı
Yok
Avrupa'da
tabii
oynaya
canım.
oynaya gitti yani. Çatır çutur oynuyordu ve Avrupa'nın en iyi 3-5 oyuncusundan biriydi. Yani gittiği dönemde
Tabii
de.
abi zaten şöyle yani 99'da draft ediliyor ama 2002'de katılıyor San Antonio Spurs'a ve 25 yaşında artık yani 2002'de. Yani şey 2002 Dünya Şampiyonası başladığında Spurs oyuncusu ama artık şeyini almış bir oyuncu olarak gidiyor yani. Hani böyle kendini kanıtlamış Avrupa'da kendini kanıtlamış bir oyuncu olarak gitmişti yani.
Avrupa'nın en iyi oyuncularından biriydi. O
Tabii
gitti.
kesinlikle.
Yani zaten bu adam gider deniyordu yani. Ama mesela Nowitzki yani şey yapıldığında, draft edildiğinde mesela tanımıyorduk bile. Doğru düzgün. Çünkü hiç
Tabii
izlememiştik.
tabii.
Yani attıklarında oynuyordu. Yani bu takımın bir de bence abi en önemli, hani Avrupa'ya getirdiği en önemli şeylerden bir tanesi de biraz hani hafiften çamur diyebileceğimiz böyle tırnak içerisinde oyunculardan kurulu bir takım. İşte Fabrizio Oberto mesela çember altında hani gerçekten sert bir oyuncuydu. Nocioni zaten hani çok pek çok basketbol sever sevmez yani karakter olarak Nocioni'yi.
Ya
Ama
tabii yani mesela
sever.
en basitinden yani bir şey ben bir Fenerbahçe taraftar olarak biliyorsun yani Nocioni'yi hiçbir Fenerbahçeli sevmez yani.
Evet. Yani şeydi, onun dışında mesela böyle birkaç karakter olarak böyle hani sıkıntılı karakterler gibi görünüyor. Ama mesela onun dışında da hani kendi işinde gücünde çok iyi oyun çıkaran, işte Hugo Skonakini gibi, işte Scola gibi. Yani çok daha böyle hani efektif oynayan oyuncular da vardı. Bu takımın tabii en önemli bir başka özelliği de çok iyi savunma yapmasıydı. Yani hani gerçekten de o savunma sertliğini birlikte oynamanın verdiği alışkanlıkla sahaya çok iyi yansıtırlardı.
Abi onu diyecektim. Ben de şimdi bazı oyuncular dediğin gibi çok fiziksel ve sert oyuncular. İşte Skonokini bunlardan bir tanesi çok iyi bir savunmacıydı Skonokini ve sert bir oyuncuydu. Ama yani böyle Nocioni gibi işin çok pisliğine kaçmazdı ama çok iyi bir savunmacıydı. Ama işte yani mesela takımın en büyük yıldız dediğimiz Manu Ginobili de çok iyi bir savunmacıydı yani.
Tabii, kesinlikle. Ginobili çok iyi savunmacı. Zaten her zaman öyle oldu yani. Yani şeyi çok iyi kullan, yani hani ucundaki en önemli silahtı. Ama aynı zamanda savunmada da mesela hiçbir zaman eksi yazmayı bırak. Yani çok çok iyi bir savunma oyuncusu diyebiliriz onun için. Yani ama gerçekten de şey bir takımdı yani. İzlemesi çok keyif veren bir takımdı. Ama işte bu şeyin de, işte Arjantin'in bence en büyük sıkıntılarından bir tanesi şey oldu abi. Yani bu mesela bu jenerasyon 2010'a kadar iyi gitti. 2010'la işte Zaten 2014-2016 gibi zaten biliyorsun hani Dünya Şampiyonası'nda işte Brezilya'ya elenme üzerine işte şey olimpiyatlarda çok iyi geçmeyen bir dönem. O dönem hatta böyle Ginobili zorla demeyelim de böyle yani sakat sakat işte veya işte takımla tam beraber olamıyor son anda katılıyor vesaire böyle. Hani artık son zamanları onda çünkü artık çok onda yaşı başını almıştı yani. 38-39 yaşında.
Yani zaten abi şey iki Dünya Kupası oynuyor Ginobili sadece aslında. Yani 2002 ve 2006'yı oynuyor. 2010'dan itibaren yok yani 2010
Benim
ve 14'te yok.
sanırım şeydi Rio'ya gelmişti 2016 olimpiyatlarına. Orada
Hı-hı.
zaten biraz hani şey gelmişti. Sonradan katılmıştı falan takıma. Beyaz böyle şeydi. Yani hakikaten sıkıntılı bir süreçti. Ama Arjantin için şu an mesela hani yine fena oyuncular yok. Yine iyi oyuncuları var. Hani her ne kadar böyle çember altında eskisi kadar güçlü böyle sert o bildiğimiz aynı zamanda hem oyunun iki tarafında oynayabilen oyuncuları belki çok fazla yok ama en büyük sıkıntıları şey oldu diye düşünüyorum. 2008'den sonra 2010'dan sonra oraya ara bir jenerasyon katamadılar. Yani orası çok boş geçti bence.
Evet.
İşte o mesela Scola biraz ara jenerasyondu. O çünkü 80 doğumluydu. Hani diğer oyuncular biraz önce de konuştuk işte 70'lerin başı, 70'lerin ortası.
Yani işte şey var abi aslında Scola'ya Delfino var sadece
Evet.
baktığınız zaman.
Aynen. Delfin öyle Scola kaldı işte o zamanlardan. Hani onlar da biraz da hani o diğer jenerasyondan biraz da dışarıda ufakta hani çok küçük de olsa böyle dışarıda kalmış oyuncularda. Ama onların yanına mesela hiçbir oyuncu dahil olmadı. Şimdi yeni yeni mesela işte şeyler işte Lecco Vildoza'lar, işte Campazzo, Gabriel Deck gibi oyuncular var. Yine yani hani işte onun dışında Barcelona'daki Laprovittola gibi böyle hani kısa oyuncu konusunda çok fazla sıkıntı yaşayan bir takım değil. Forvet konusunda da belki çok sıkıntı yaşayan bir takım değil ama eski böyle işte Scola gibi hem 4 hem 5 oynayabilen gerektiğinde işte Oberto gibi çemberi çok iyi savunan işte Ruben Volkov gibi hem dışarıdan şutu olan hem içeride o size o sertliği getiren ve oyunu çok iyi bilen bir oyuncunun eksikliğini bence şu dönemlerde biraz hissediyorlar. O ara dönemde de bu tip hiçbir oyunu çıkaramadılar. Ve o ara dönem işte 2008'den sonraki dönemler 2010 sonrası biraz kötü geçti yani Arjantin için.
Ya zaten şey hani onu söyleyelim bu Dünya Kupası'nda da olmayacak Arjantin.
Evet.
O da biraz bu FIBA takviminin şeyini çeken ceremesini çeken takımlardan bir tanesi olmuş olmalı. Tabii Güney Amerika şeyine eleme turnuvasını çok fazla takip etmiyoruz ama işte yani tahmin edebiliyoruz. İşte Campazzo ve Laprovittola'sız bir Arjantin'in ne kadar ileri gidebileceği
Tabii.
malum.
Şu anki şartlarda zor.
Evet. Ya şeyden aslında 2002'den biraz daha hani şey yapalım istersen
Tabii
konuşalım.
en önemli zamanlarıydı yani 2002-2004 olimpiyatları ve 2003 abi dediğin gibi.
Evet, 2002'den 2006'ya kadar olan 3 turnuva. İşte 2002'deki aslında beklenmedik diyebileceğimiz bir final ve ucuna kadar gelinen bir şampiyonluk. İşte biraz tecrübesizlikten, biraz işte hakemlerin Yugoslavya'yı itelemesinden kaçırılan bir şampiyonluk. İşte son 2 dakikaya aşağı yukarı 8 sayı önde giriyor Arjantin ama oradan işte maçı uzatmaya gidiyor. Uzatmada da tamamen dağılıyorlar Yugoslavya karşısında ve finali kaybediyorlar. Şey ilginç geldi bana. Yani ben hani benim hayatımda izlediğim böyle en tek taraflı hakem yönetimlerinden bir tanesi özellikle son dakikaları itibariyle. Tabii şey en çok hatırlanan Litvanya'nın
Evet.
yaşadığıdır ama Arjantin'in yaşadığı da hep benim böyle içime burkar. Ama şey ben çok etkilendim ben. Yani oyuncular böyle şey yapmıyorlar. Kesinlikle işte bu hakem yüzünden yenildik işte falan filan böyle hani tamamen hakemi suçlamıyor. Hakemi tabii ki şey kadar suçluyorlar. Ama kendileri de şunu ifade ediyorlar. Yani biz Yugoslavya çok tecrübeli bir takımdı. Biz o tecrübeye sahip değildik. Elimizdeki maçı biz kendimiz verdik. İşte onlar şey yapınca geri dönünce o son 2 dakikada elimiz ayağımıza ulaştı. Gibi böyle bir öz eleştiri yapmayı da ihmal etmiyorlar. Zaten belki de bu sayede sonraki dönemde işte 2004 olimpiyatlarında o basket. İnanılmaz başarı geliyor yani.
Abi şey yani ben hani şampiyonayı şöyle dönüp tekrar hatırladık işte tabii yani aradan çok uzun zaman geçtiği için. Yani benim gördüğüm mesela işte finale kadar geçen süreçteki en dominant takımlardan biri yani hani inanılmaz bir şey. Grup performanstan rakipler çok kolay gibi görünüyor. Mesela Yeni Zelanda her zaman tertip takımdır. Mesela Yeni Zelanda ile aynı gruptalar. Yeni Zelanda'yı mesela çok rahat yeniyor Arjantin. Ondan sonra işte gruptaki diğer Rusya'yı, Venezuela'yı. Venezuela yine nispeten hani çok zayıf bir takım oluyor ama genelde bu şeylerde oynamaya da alışkın olduğu bir takım. Arjantin. Yani Amerika şampiyonalarından biliyorsun. Hem olimpiyat elemelerinden hem şeylerinden. Güney Amerika şampiyonasından. Hani çok kolay alt edebileceği bir takım, tanıdığı bir takım ama Rusya mesela. Rusya'yı mesela neredeyse 20 sayı farkla muhalif ediyor. Ondan sonra diğer gruba geçtiğinde abi yine işte Almanya'yı ki Almanya'nın iyi dönemleri Almanya yine rahat yeniyorlar ki Almanya'nın biliyorsun işte hani bizim 2001'deki Avrupa Şampiyonası Almanya'nın ne kadar hani sert ve iyi bir takım olduğunu hatırlarsın yani Nowitzki'li dönemden.
Tabii abi yani biz şansa kazanmak diye bir şey yok tabii de yani birazcık
Evet. Biraz
son toplar şeyler hani
evet.
çok şey yani kafa kafaya gayet yani Almanya kazansa da kimsenin bir şey diyemeyeceği bir maçtı yani
Ya,
yarı final
evet.
maçı.
Almanya deyince hani böyle şey gibi düşünülebiliyor bazen de hani o dönemi hatırlamakta fayda var. Onlar da çok iyi bir takımdı.
Nowitzki zamanı olduğu için tabii yani.
Zaten Amerika'yı konuştuk. Amerika'yı yendiler ama ben Amerika maçını hatırladım abi tekrar. Yani bu tekrar dönüp geri bakınca sadece maçı değil. Biz o zaman Arjantin Amerika ile oynayacağı zaman biz Arjantin hakikaten yenebilir diyorduk. Yani o öyle bir şey konuşuluyordu. Yani hani böyle büyük bir sürpriz olmadı Amerika'nın yenilmesi Arjantin'e. Çünkü hakikaten çok dolu dolu geliyordu o takım. Yani bu takımda
Hem abi dediğin
Amerika'da
şey çok doğru. Hem
eksikler var.
Arjantin dolu dolu gibi geliyordu dediğin gibi. Hem de
Sendeliyordu.
Amerika şeyin sinyallerini vermeye başlamıştı böyle.
Vermişti. Evet.
Farkın kapanmaya başladığının sinyalleri gelmeye başlamıştı. Ta şeyden beri yani 2000 olimpiyatlarından beri gelmeye başlamıştı. Yani 2000 olimpiyatlarını ABD kazanmıştı. Altın madalyayı almışlardı. Ama o kadar kolay olmamıştı yani.
Tabii, yani dönüp bakınca tekrar yani hani olmayacak iş değil diyordun. Yine tabii hani Amerika Rusya'yı, Almanya'yı falan yendi açıkçası hani şeyden önce, Arjantin'den önce o turnuvada. Ama hani bu takımı yenerse bu Arjantin yener, Yugoslavya yener gibi bir böyle bir bakış açımız da o zaman vardı. Gerçekten çok iyi takımlardı. Sen böyle
Zaten
biraz
onlar yendi.
aynen zaten sen vurgu yaptın yani biraz önce şeyde de yani hani sonrasında işte hani Brezilya galibiyeti sonrası hani Yugoslavya'nın ne kadar güçlü bir takım olduğunu hani finalde Arjantin Yugoslavya karşı karşıya gelince hani hangisinin kazansa çok büyük sürpriz olmayacağını da biliyorduk. İşte o zamanlar işte
Tabii.
Igor Kochevişli, işte şeyli, Dejan Bodiroga'lı ki Bodiroga'nın işte artık şey zamanları tam prime zaman iyi zamanları yani. Divaç'lı, Tomaševiç'li çok iyi bir kadroydu. Hakikaten de yani yenilmesi çok zor bir takımdı. Ve 84-77 ile de finalde kaybetti Arjantin ama daha sonra senin dediğin gibi işte 2004 Atina Olimpiyatlarındaki inanılmaz o Ginobili'nin hafif böyle 45 derece açıyla uçarak yaptığı atışla Panyalı.
Abi zaten Arjantin basketbolunu tanımlayan iki maç aslında bu iki maç diyebiliriz. Yani şeyi söylerim onu da hani ekleyeyim. Almanya maçında yarı finaldeki 2002'den bahsediyorum. Yarı finaldeki Almanya maçında Ginobili şut atarken bileğini burkmuştu.
Evet.
Hatırlıyorsan o yüzden final maçında oynayamamış mıydı yoksa az böyle oynamaya çalışıp ona şey maçı bırakmış mıydı? Tam da şey yapamıyorum şu an. Sanki biraz oynamaya çalışmıştı da olmamıştı gibi kalmış aklımda. Kusura bakmasın dinleyiciler. Yani sonuçta şey yapmadı. Yani finalde oynamadı aslında. Ya o olsaydı hani Arjantin iki altın madalyası olabilirdi şu anda. İşte o yani şeyde yenilip Dünya Şampiyonası finalinde o maçı kaybedip ondan sonra 2004 Olimpiyatında daha ilk maçta Yugoslavya'ya daha doğrusu Sırbistan Karadağ alıyor 2004'te. Sırbistan Karadağ denk gelmek aslında Arjantin basketbolunun böyle hani tanımlayan iki maç gibi oluyor. Ona bir hem şey rövanş maçı olarak bakıyorlar çok net bir şekilde. Hem de senin biraz önce bahsettiğin şey Ginobili'nin son saniye basketi. Yani o maçı kaybetseler ulan gene yenildik bunlara son anda psikolojisinden bu sefer oldu psikolojisine geçiş açısından da ve devamındaki başarı açısından da önemliydi sanıyorum.
Ya çok şeydi ya hakikaten o dönem, yani Arjantin hakikaten çok iyi bir takımdı ya. Yani izlemesi de çok keyif veren bir takımdı. Biraz böyle hafiften bazı oyuncularına sinir olmana rağmen böyle çok hani saygı duyduğum İspanya'nın şey dönemleri gibi, yani bir önceki dönemi gibi sanki.
Evet, İspanya ya İspanya kadar siniri bozucu bir takım değildi bence. Yani şey yani Nocioni çok şey böyle çok sert ve hani kazanmak için her şeyi yapan tırnak içinde bir oyuncuydu. Ama yani onun dışında da böyle hani tabii ki çok sert oyuncular vardı. Ama basketbol dışı sert pek yoktu. Ya da böyle rakibi aldatmak, hakemi aldatmak falan gibi şeylere girmiyordu. Yani İspanya'da o tip şeyler çok fazla olduğu için hani İspanya siniri bozucu, yoksa sertlik tabii ki olacak yani.
Aynen. Ya şeyde 2006'ya geçersek şimdi herhalde 2006'da da şeyi görüyoruz şimdi abi. Hani 98'de dedik hani Arjantin'den, hani Arjantin liginden çok fazla oyuncu var dedik ister istemez. Çünkü o zamanlar çok bilinmiyordu. Arjantin'in basketbolu hem o zaman gereken saygıyı görmüyordu. Ama gereken saygı mıydı o da söylemek lazım. Belki de o saygıyı elde edememişti henüz. Çünkü hakikaten 50'den sonra hiçbir şekilde burnunu gösterebilmiş bir ülke olmadı basketbolda. O yüzden 98'den çok fazla böyle Arjantin liginden oyuncuyla gördük onları, ama hani o saygıyı elde ettikten sonra da 2002'de biraz önce de konuştuk, İspanya İtalya liginde oynayan fazlasıyla oyuncu. Bir tane Arjantin liginde oynayan oyuncu. Şimdi 2006'ya geldiğimizde de artık NBA'de oynayan oyuncuları görmeye başlıyoruz kadroda.
Evet abi.
Bu Avrupa'da oynayan oyuncular kendisini NBA'ye atmış. İşte Ginobili'ler, Obertolar, Walter Erman'lar, işte Carlos.
NBA'ya yani NBA'ye atmış veya atacak
veya
de var aslında.
İşte veya işte hani şey olmuş. Daha öncesinde oynamaya başlamış oyunculardan kurulu. Yine sadece Leonardo Gutierrez Boca Juniors'la ligini temsil eden şeyde, kadroda. Onun dışında diğer oyuncular da zaten tamamı Avrupa'da oynuyorlar. İşte Tao Selemika'da da, Unica Malaga'da oynayan oyuncuları var. Kimki de var.
Ya da NBA'de.
Aynen. Şimdi Pablo Prigioni de artık yavaştan dahil olmaya başlıyor. Ki Pablo Prigioni aslında jenerasyon olarak aslında bu 2002'de 2004'te oynayan oyuncularla aynı jenerasyon oyuncu, ama buraya katılımı işte 2006'dan itibaren, ama şu anda zaten takımın koçu hala da devam ediyor bildiğim kadarıyla. Prigioni. O da çok zeki bir oyuncudur. Hakikaten. Çok zeki bir guard'tır. Hani şutuyla vesairesi de çok öne çıkmaz, ama oyunu organizasyonuyla üst seviye bir oyuncuydu Avrupa'da.
Zaten Arjantinli guardlarda o dönem hemen hemen hepsinde aynı şey. Pepe Sanchez de öyle bir oyuncuydu. Prigioni de öyle bir oyuncuydu. Montekke de aşağı yukarı öyle bir oyuncuydu.
Çok doğru bir tespit. Yani oyunu organize etmek, topun değerini bilmek dediğimiz, şutu atmak gerekiyorsa da ondan çok fazla çekinmeyen ama ilk tercih olmayan, hani saf guard dediğimiz oyunculardan oluşuyordu. Yani o açıdan roller belliydi. Onu söylemek lazım. 2006 kadrosu içinde. Onların da çok iyi başladı. Ben bizim maçta hatırlıyorum o turnuvayı tabii. Hani bizim de çok fena, hiç de fena götürmediğimiz bir Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde onlara toslamıştık adeta.
25 sayı falan fark atmışlardı galiba, değil mi?
Evet, evet. Güzel bir fark yemiştik, ama hakikaten Türkiye'de iyiydi yani o turnuvada. İşte fena
i̇yiydi.
Da Engin Ertuğrul'un işte şeyin, hatırlarsın belki, Serkan Erdoğan.
Yani şey Wildcard'la katıldığımız bir turnuvaydı.
Evet, evet.
Yani hiçbir beklenti olmadan gitmiştik ve hani şey oyuncular yani böyle önemli oyuncuların pek çoğu da gitmemişti takıma. Sadece Hidayet vardı galiba. Hani üst düzey diyebileceğimiz oyuncular arasında. Bir de İbo vardı belki.
Tabii tabii.
Tam da hatırlamıyorum.
Alt da çok iyi turnuva. Ya zaten Avrupa'nın takımları işte Amerika'da güçlü geldiği zaman, işte Arjantin'de böyle çok iyi olduğu zaman abi, Brezilya, Arjantin falan, hakikaten turnuvanın seviyesi inanılmaz bir noktaya gidiyor yani. Zaten o dönemler, şu anda da bence gayet iyi durumda Avrupa basketbolu da. Yani o dönemler çok daha ötesindeydi. İşte Yunanistan'da inanılmaz yani. Spanulisler, Diamantidisler, acayip bir takım. İşte Kakyoidisler, İspanya tarafına baksan işte Gasol'ler, Navarro'lar. İnanılmaz bir kadro yani. Yugoslavya'da sen zaten biraz önce saydık. İşte Fransa tarafında da işte Boris Diaw'lar, biliyorsun o tarafta da çok oyuncular vardı.
Tony Parker, Boris Diaw.
Aynen, Tony Parker, Boris Diaw. Yani o yüzden de hani turnuvanın seviyesi her zaman yüksek seviyede oluyordu. Burada da birazcık öyleydi açıkçası. Yani burada da Arjantin çıkardığı bir üçüncülük var. Hatta yarı finalde neredeyse İspanya'yı ediyorlardı. 75-74'te biten, ucu ucuna biten bir maç.
Yani
Çok da yani
Aslında
şeyde
çok çok çok yani çok güzel bir şey söyledin yani o dönemki takımları anlatırken yani ya evet bu dönemde çok kağıt üstünde çok iyi Avrupa takımları var. Yani şey kadrolara baktığın zaman hatta bireysel olarak baktığın zaman o dönemkinden çok daha
evet.
üst düzey Avrupalı oyuncular var. Ama o dönemki takımlar yok bence. Onun da sebebi oyuncuların hiç böyle uzun süreler bir arada oynamaması. Yani bu oyuncuların giderek daha fazla Avrupa'dan NBA'ye gitmesi sebebiyle artık o şeyi yakalayamıyorsun. Yani o birlikteliği milli
Yakın.
takımlarda yakalamak mümkün olmuyor yani.
Abi kesinlikle çok doğru o da. Hakikaten burada Avrupa'da hem karşılıklı oynamak hem beraber oynamak yani oyuncuları çok şey yani hakikaten o milli takıma çok yansıyordu. Tabii bu şeyler de çok etkiledi. İşte FIBA ile EuroLeague'in arasındaki
Evet.
problemler yani her seferinde farklı bir kadroyla milli maçların oynanması vesaire yani çok garip işlerdi bence. Yani hani o dönemler için güç dengesinin çok yakın olduğunu söylemek lazım. Ben şimdi mesela çok ufak konuyu dağıtayım. Mesela voleybolda da mesela konuşuyoruz hep. Şimdi mesela Avrupa'da dört tane takım var çok iyi. Polonya, İtalya, Türkiye, Sırbistan. Kim kime ederse şey değil ki abi yani. Hani öbürünün çok kötü
Tabii.
olduğu anlamına gelmiyor ki. Hepsi çok iyi abi bunların yani. Hani o dönemde de İspanya'da çok iyi. Arjantin'de çok iyi. Zaten Amerika Birleşik Devletleri her zaman şeyde.
Abi hele yani şeyde düşününce yani hani işin gidip gelip tek maçta bir şeylerin ortaya çıktığını düşününce yani
Tabii ki. Aynen öyle.
o günkü şey hani durum, form hani
Kesinlikle.
işte sabah soldan mı kalktın, sağdan mı kalktın, kafanı
Aynen.
mı vurdun der. Yani o bunlar böyle etkili oluyor yani. O kadar yakın takımlar ki
Küçük
birbirine.
şeyler yani
Evet,
birbirine
aynen öyle.
nereden? O da senin dediğin gibi günlük hani insan psikolojisine bile bakar yani belki de.
Tabii
Yani
aynen öyle.
küçük bir şey var yani arada fark var. Ya o yüzden de 2006 yılında belki işte hani böyle hatırlamak lazım yani. Belki de Arjantin de buradan bir şampiyonluk çıkarabilirdi. Ama o İspanya'ya giden bir sayılık farklı yarı final. Sonrasında Amerika'ya kaybettikleri işte üçüncülük maçıyla. Yine bir yarı final. Bir üçüncülük maçı görmüş bir jenerasyon hani onu da gördüğünü söylemek lazım.
Evet yani şimdi dediğin şey doğru tabii ama yani olimpiyat altını olunca da işte diğer hani
Evet.
şöyle olurdu böyle olurdu ulan burada da bir altın gelirdi falan filan onların hiçbiri çok şey olmuyor aslında önemli olmuyor
Önemli şey o
yani.
ya. Doğru söylüyorsun. Ya o kesinlikle öyle. Ya olimpiyat çok bambaşka bir şey abi. Yani
Evet.
2006'da böyle kapatıp
Futbol hariç bütün sporların zirvesi.
doğru yani daha sonra dünya şampiyonasının ötesinde yani.
Tabii ben de bir şeyin basketbolcunun dünya şampiyonası olmaktansa
Ya öyle görüyorlar bence.
olimpiyat
Ülkeler de öyle
yani
görüyor.
zaten tabii şeye yani NBA oyuncularına falan bakış açısıyla falan bak yani incelediğin zaman bile anlayabilirsin bunu yani hani, Amerika'nın şey kadrolarına olimpiyat kadrolarına ve Dünya Kupası ya da Dünya Şampiyonası kadrolarını karşılaştırdığın zaman bile
Evet.
görebilirsin yani.
Ya 2010'u biraz belki hayal kırıklığı olarak sayabiliriz ama senin söylediğin gibi işte hani Ginobili'nin de olmayışının tabii çok büyük etkisi var. Çünkü 2008'de aslında Arjantin dünya sıralamasında Amerika'yı da geçip birinci sıraya yerleşiyor yani. Hani o yüzden hani sadece 2 sene sonrasında bizim ülkemizde yapılan biliyorsun dünya şampiyonası ki bizim de final oynadığımız şampiyonu. Arjantin'in burada çeyrek finalde biliyorsun işte Litvanya'ya çok büyük bir farkla yeniliyor. 20 sayıya yakın farkla. Yani orada kaybediş aslında birazcık böyle yavaştan jenerasyonda hani böyle bitişinde biraz simgeleyen maç bence. Bana biraz öyle geliyor.
Yani çok doğru abi zaten yani kadroya baktığımız zaman da ne kadar şey olduğunu aslında eksik bir kadro olduğunu görüyoruz. Yani 2002'den 2006'dan
Şöyle
Ginobili başta olmak üzere pek çok oyuncu yok yani.
aynen öyle. Şöyle de mesela biraz geri dönüş olduğunu da söyleyelim. Bak 98'e biraz hani negatif anlamda biraz geri dönüş. Burada mesela şu anda kadroda mesela 98'deki de 2010'u karşılaştırdığımızda neredeyse Arjantin'in oyuncu sayısı birbirine yaklaşmış Arjantin liginde oynayan oyuncu sayısı. Ya bu kötü bir şey olarak söylemiyorum. İşte burada oynayan oyuncuların da mesela onlar gibi yani 98'deki oyuncular gibi önce Avrupa'ya kendisini atması daha sonra da belki de NBA'ye gitmesi hani O sirkülasyonun devamı için önemliydi bence. Ama burada işte o beklenen şey olmuyor. Yani oyunculardan işte Roman Gonzalez'ler var, Luis Sequeira'lar var, işte Juan Pedro Gutierrez'ler var. Bunların hiçbir tanesi belirli bir şeye ulaşamıyor abi. Oyuncular hani bu Arjantin'den kendilerini atsalar bile hani bir sonraki seviyeye yükseltecek o atılımı yapamıyorlar. O da Arjantin basketbolunun birazcık böyle duraksamasına sebep oluyor bence.
Evet abi şöyle yani aslında 80-90 arası gibi bir şey yaparsak işte 1980-1990 arasında doğan basketbolcular olarak düşünürsek işte yani Carlos Delfino ve işte Scola'yı da hani koyalım oraya 80 doğumlu o da. Bu ikisi dışında aslında üst seviyeye çıkabilen bir oyuncu olmuyor. Ondan sonra 90'dan sonra yeniden
Öyle.
oyuncular çıkmaya başlıyor.
Jenerasyon biraz boş jenerasyon diyebiliriz şey için Arjantin için. Yani boş tabi derken yani hani şey tırnak içinde tabi söylüyoruz. Yani hani şey denen
Yani şey olarak
seviyeye ulaşmış
diğer
bir jenerasyon. Zaten o
önceki oyunculara kıyasla tabii ki
yansımış.
söyleyeyim.
Evet, o da sonuçlara yansıyor zaten yani.
Yani dediğin gibi burada işte 83 doğumlu, 85 doğumlu, işte 86 doğumlu belki kendilerinden önceki oyuncuların yaptığı çıkışı yapmalarının umulan
Bulanım.
oyuncuların
Evet.
bu seviyeye gelemediğini görüyoruz.
Ama yine bilmiyorum yani hani bu oyuncular şu andaki oyuncular fena oyuncular değil. Biraz tabii uzun konusunda bence sorunları var Arjantin'in. Yani o açıdan yine belirli bir seviyeye ulaşırlar diye düşünüyorum yakın gelecekte. Eskisi kadar böyle 50 ile 2000'ler kadar fena duruma ölçeceğini sanmam. Yani oyuncu yetişiyor çünkü.
Evet ama yani 2000'lerin başında 2002-2006 arasındaki dönemede çıkmaları biraz zor gözüküyor. Her ne kadar 2019'da sürpriz bir final gelmiş olsa da.
Aynen öyle.
Yani ekleyeceğim bir şey var mı? Bendeki
Yok
notlar bitti.
aslında evet, zaten 2000 daha iki ondan sonra da çok fazla aslında çok konuşulacak da fazla bir şey de yok. Yani hani 6 jenerasyonla tamamlamış gibi olduk. Biraz o ondan sonraki dönemdeki başarısızlıklarla ilgili de hani biraz ipuçlarını vermiş olduk yani jenerasyon yetişmediğiyle ilgili. Özellikle 80-90 arası. Onu sen de belirttin. Bugün biraz Arjantin'i konuşalım dedik ama tabii Avrupa'ya da etkisi olan bir ülke dediğimiz gibi. Dünya Şampiyonası da başlıyor. İşte aklımızda iki program daha vardı. Belki onları da şampiyonluğa kadar çekebilirsek yayınlarız.
Evet yani şey tabii Arjantin'i görmeyecek olmak her zaman üzücü. Yani ne bileyim futbolda nasıl şey olmayınca İtalya iki turnuvadır, iki sonraki Dünya Kupası'na gidememesi insanı şey yapıyorsa böyle bir eksik hissettiriyorsa Arjantin'de bence aynı etkiyi yaratacak.
Ya şey bir
Ama
daha
yapacak bir şey yok.
önce söyledim ya hani şey diye ya Avrupa takımları iyi olunca Amerika iyi olunca bir de Güney Amerika takımlarından işte Brezilya, Arjantin gibi takımlardan iyi şeyler gelince hani iyi kadrolar hakikaten turnuvanın tadından yenmiyor yani. O zaman çok güzel bir turnuva oluyor.
Kesin.
O yüzden de olması her zaman çok iyi olur. İnşallah bir sonrakinde görürüz.
Evet, bu güzel dileklerimizle programı kapatalım o zaman. Teşekkür ediyorum Anacığım, ağzına sağlık.
Senin de abiciğim. Teşekkür.
Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.